Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Donella Haig, Meadows'un Thinking in Systems a Primer adlı eseri, karmaşık olayları tek tek parçalar üzerinden değil, bu parçalar arasındaki ilişkiler üzerinden anlamayı öğreten erişilebilir bir sistem düşüncesi kitabıdır. Meadows, çevre bilimi ve sistem dinamiği alanındaki birikimini teknik eğitimi olmayan okurun da takip edebileceği sade bir dille aktarır. Kitap, İlk kez Dickey'in 30 yılında yazarın ölümünden sonra Diana Wright'ın editörlüğünde yayımlanmıştır. Temel amacı ekonomiden ekosistemlere, kurum yönetiminden günlük alışkanlıklara kadar pek çok alanda görülen sorunların neden yalnızca tek bir müdahaleyle çözülemediğini açıklamaktır. Bunun için stoklar, akışlar, gecikmeler ve geri besleme döngüleri gibi araçları kullanır. Meadows'un yaklaşımı, bir olayın görünen sebebine aceleyle tepki vermek yerine o olayı sürekli üreten yapıyı incelemeyi önerir. Böylece kitap, karmaşıklık karşısında kesin ve basit cevaplar vaat etmekten çok daha dikkatli, bağlantıları gören ve sonuçlarını sorgulayan bir düşünme disiplini sunar. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, sistemleri parçalardan çok ilişkiler ve amaçlar üzerinden okumak, Meadows'a göre sistem yalnızca yan yana duran unsurların toplamı değildir. Bir sistemin varlığı için üç öğe gerekir: unsurlar, unsurlar arası bağlantılar ve sistemin ürettiği işlev ya da amaç.
Örneğin bir okul binası, öğretmenler ve öğrenciler tek başına eğitim sistemi oluşturmaz.
Müfredat, ölçme yöntemleri, bütçe kararları, aile beklentileri ve sınıf içi ilişkiler bu öğeleri birbirine bağlar.
Ortaya çıkan davranış da sistemin gerçek işlevi hakkında bilgi verir.
Kitabın önemli uyarısı şudur: bir kurumun ilan ettiği amaç ile fiilen ürettiği sonuç aynı olmayabilir.
Sürekli eşitsiz sonuçlar yaratan bir yapı, niyeti ne olursa olsun o eşitsizliği üreten bağlantılara sahiptir.
Bu bakış, özellikle Türkiye'de eğitim, ulaşım, sağlık veya kentleşme gibi konularda tek bir aktörü suçlamanın sınırlarını görünür kılar. Bir sorunun kaynağı çoğu zaman kişilerin iyi ya da kötü niyetinden ziyade, kararları tekrar tekrar benzer sonuçlara yönelten kurallarda. Bilgi akışında ve teşviklerde bulunur. Meadows, sistemi anlamak için yalnızca olaylara bakmayı yeterli görmez. Zaman içinde oluşan davranış kalıplarını izlemeyi, ilişkileri haritalamayı ve sistemin hangi sonucu koruduğunu sormayı önerir. İkinci olarak, stoklar ve akışlar, görünmeyen birikimlerin kararları neden geciktirdiğini açıklar. Kitabın en temel araçlarından biri, stok ve akış ayrımıdır.
Stok, zaman içinde biriken miktardır. Örneğin bir barajdaki su, bir ailenin tasarrufu, topraktaki besin, bir kurumun güvenilirliği veya şehirdeki konut stoku.
Akış ise stoğu artıran ya da azaltan hızdır, yağış ve su tahliyesi, gelir ve harcama, doğumlar ve ölümler gibi. Bu ayrım basit görünür fakat birçok hatalı kararın kaynağını açıklar. İnsanlar çoğu kez mevcut stok düzeyine bakar, onu oluşturan giriş ve çıkış hızlarını ihmal eder.
Oysa birikmiş borç, yalnızca yeni kredi alınmadığında değil, ödeme akışı borçlanma akışını geçtiğinde azalır.
Benzer biçimde İstanbul gibi büyük kentlerde trafik sorunu yalnızca o gün yoldaki araç sayısıyla açıklanamaz. Ulaşım altyapısı, yerleşim düzeni, iş merkezlerinin dağılımı ve zaman içinde oluşmuş araç sahipliği stoku birlikte değerlendirilmelidir. Meadows ayrıca stokların sistemlere hafıza verdiğini vurgular. Bugünkü kararların etkisi hemen görünmeyebilir çünkü birikimler yavaş değişir.
Bu nedenle hızlı sonuç beklentisi yöneticileri yanlış müdahalelere itebilir.
Stok ve akış dili karar verene şu soruyu sordurur:
değiştirmek istediğimiz seviye nedir? Onu hangi girişler büyütüyor, hangi çıkışlar azaltıyor ve bu oranlar gerçekten yeterli mi?
Üçüncü olarak, pekiştirici ve dengeleyici geri besleme döngüleri büyümeyi, istikrarı ve krizi üretir. Meadows, sistem davranışının merkezine geri besleme döngülerini yerleştirir. Pekiştirici döngüde bir değişim, aynı yöndeki yeni değişimleri güçlendirir. Bir işletmenin iyi itibarı daha çok müşteri getirebilir. Artan gelir hizmeti geliştirebilir. Gelişen hizmet de itibarı yeniden artırabilir.
Aynı mekanizma yıkıcı yönde de işler.
Geliri düşen bir belediye bakım harcamalarını kısarsa hizmet kalitesi düşebilir. Bu da bölgenin cazibesini ve gelirlerini daha da azaltabilir. Dengeleyici döngü ise bir hedefe veya sınıra yaklaşıldığında değişimi yavaşlatır.
termostatın sıcaklığı belirli düzeyde tutması bunun klasik örneğidir. İnsan bedenindeki açlık hissi, üretimdeki stok kontrolü ve araç kullanırken hız ayarı da benzer mantıkla çalışır. Buradaki kritik nokta, dengeleyici döngülerin her zaman iyi, pekiştirici döngülerin her zaman kötü olmamasıdır. Büyüme, öğrenme ve yenilik çoğu zaman pekiştirici süreçlerden doğar. Sorun, bu büyümenin kaynak sınırlarıyla karşılaşması veya denetimsiz kalmasıdır. Medozun çerçevesi, politika tartışmalarında tek yönlü neden-sonuç açıklamalarını sorgular. Örneğin enflasyon, ücretler, beklentiler, maliyetler ve para politikası arasında karşılıklı etkiler olabilir. Sağlıklı analiz, sadece ilk halkayı değil, dönüş yapan etkileri ve hangi döngünün hangi koşulda baskın hale geldiğini araştırır. Dördüncü olarak gecikmeler. Sınırlı büyüme ve politika direnci, iyi niyetli çözümlerin neden ters tepebildiğini gösterir. Kitapta sistemlerin şaşırtıcı davranmasının başlıca nedenleri arasında gecikmeler bulunur. Bir karar ile sonucu arasındaki zaman farkı uzadığında, insanlar sistemin verdiği sinyali yanlış okuyabilir. Etkiyi görmeyince müdahaleyi artırabilir, sonra gecikmiş sonuç geldiğinde aşırı tepkiyle karşılaşabilirler. Bu durum üretim planlamasında stok fazlasına, konut piyasasında dalgalanmalara veya kamu hizmetlerinde kapasite hatalarına yol açabilir. Medoz ayrıca sınırlara çarpan büyüme döngülerini açıklar. Başta başarıyı büyüten pekiştirici mekanizma, zamanla arazi, enerji, sermaye, nitelikli insan gücü ya da doğal kaynak gibi bir sınıra dayanır. Sadece büyümeyi hızlandırmaya çalışmak sınırı ortadan kaldırmaz. Daha etkili yaklaşım, sınırlayıcı etkeni belirlemek ve gerekiyorsa hedefi değiştirmektir. Politika direnci de bu çerçevede anlaşılır. Sistemdeki farklı aktörler kendi hedeflerini korumaya çalıştığında, bir sorunu çözmek için yapılan müdahale başka tepkileri tetikleyerek ilk etkiyi zayıflatabilir. Örneğin yalnızca belirtiyi bastırmaya dönük düzenlemeler sorunu başka alana taşıyabilir. Meadows, bunun basitçe insanların inadı olmadığını söyler. Direnç, sistemin mevcut yapısının ürettiği öngörülebilir bir sonuç olabilir. Bu yüzden çözüm ararken kısa vadeli olaya değil, gecikmelere, sınırlara ve aktörleri yönlendiren kurallara bakmak gerekir. Son olarak, etkili değişim için doğru kaldıraç noktalarını seçmek ve belirsizlik karşısında öğrenmek. Meadows'un en etkili fikirlerinden biri kaldıraç noktalarıdır. Yani bir sistemde küçük bir değişikliğin büyük sonuç doğurabileceği müdahale yerleri. Ancak kitap, ilk bakışta güçlü görünen araçların çoğu zaman sınırlı etkiye sahip olduğunu vurgular. Sayısal parametreleri değiştirmek, örneğin vergi oranı, bütçe miktarı veya kapasite hedefi gerekli olabilir ama sistemin temel davranışını her zaman dönüştürmez. Daha güçlü müdahaleler, bilgi akışlarını değiştirmek, kuralları yeniden tasarlamak, geri besleme yapısını dönüştürmek, sistemin amacını sorgulamak ve onu besleyen zihniyet kalıplarını gözden geçirmek olabilir. Örneğin bir kamu hizmetinde yalnızca bütçe artırmak yerine hizmet kalitesine ilişkin şeffaf bilginin vatandaşlara ve uygulayıcılara zamanında ulaşmasını sağlamak, hesap verebilirliği daha derinden etkileyebilir. Bununla birlikte Meadows, sistemlere dışarıdan kusursuz biçimde hükmedilemeyeceğini de belirtir. Karmaşık sistemler tam olarak kontrol edilemez. Çünkü ilişkiler çoktur ve sonuçlar gecikmeli ortaya çıkar. Bu nedenle kitabın etik ve pratik önerisi müdahalelerde mütevazı olmaktır. Önce gözlem yapmak, varsayımları sınamak, geri bildirime göre öğrenmek ve yanlış çıktığında düzeltmek gerekir. Bu yaklaşım kesin reçetelerden daha yavaş görünebilir. Fakat karmaşık sosyal ve ekolojik sorunlarda kalıcı zarar verme riskini azaltan daha gerçekçi bir karar biçimidir. Sonuç olarak Thinking in Systems a Primer, özellikle karmaşık sorunlarda neden-sonuç ilişkilerini daha dikkatli kurmak isteyen okurlar için uygundur. Kamu yöneticileri, öğretmenler, sağlık çalışanları, yazılım ve ürün geliştirme ekipleri, çevre alanında çalışanlar, girişimciler ve sosyal bilimlerle ilgilenenler kitaptan doğrudan yararlanabilir. Bununla birlikte eser, uzmanlık alanı ne olursa olsun, günlük kararlarında yalnızca anlık olaylara tepki verme eğilimini sorgulamak isteyen herkese hitap eder. Okar, bir problemi tanımlarken stokları ve akışları ayırmayı, geri besleme döngülerini fark etmeyi, gecikmelerin etkisini hesaba katmayı ve müdahalenin istenmeyen sonuçlarını düşünmeyi öğrenir. Bu araçlar tek başına hazır çözüm vermez fakat daha iyi sorular üretir. Kitabın pratik değeri de buradadır. Benzer sistem düşüncesi kitapları bazen matematiksel modellere, yönetim modalarına ya da soyut terminolojiye daha fazla yaslanır. Meadows ise teknik formülleri merkeze almadan sistem dinamiğinin temel mantığını açık ve disiplinler arası bir dille kurar. Ekolojik sınırlar, kurumlar, ekonomi ve kişisel davranışlar arasında rahatça geçiş yapması yaklaşımın geniş kullanım alanını gösterir. Ezer'in bazı örnekleri yayımlandığı dönemin izlerini taşısa da temel çerçevesi güncelliğini korur. En ayırt edici yanı kontrol yanılsaması satmamasıdır. Karmaşıklığı ortadan kaldırmak yerine onu daha dürüst, daha sabırlı ve daha sorumlu biçimde anlamayı öğretir. Destek olmak isterseniz Donellahe. Meadows, kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.